Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcastinin bu bölümünde Benjamin Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde gerçekleşen terör eylemlerini inceleyeceğiz. Tarih bazen karanlık ve anlatılmamış olayları barındırıyor. Açıklanınca geriye sadece ağır ve hüzünlü bir sessizlik bırakan anlatılar. Kalk ve Önce Sen Öldür podcastinin başka bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast'te çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden birine birlikte bir yolculuk yapacağız. Ronen Bergman'ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Siyonist rejimin terör eylemlerinin öyküsü anlatılıyor. Bu çalışma gizli ajanlar ve siyasi şahsiyetlerle yapılan binlerce röportajın ve binlerce gizli belgenin incelenmesinin sonucudur. Bergman cesur bir kalemle dehşet verici bir istatistiği ortaya koydu. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına dek 2700'den fazla terör eylemi gerçekleştirdi. Dünyada hiçbir ülkenin yaklaşamadığı bir rakam. Bu podcast'e başlamadan önce İran Radyosu web sitesi ve sosyal medya hesabımız www.iranradio.ir üzerinden çeşitli podcastlere ücretsiz olarak erişebileceğinizi hatırlatalım. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa bizimle paylaşmanızda mutluluk duyarız. Kalk ve Önce Sen Öldür podcastının bir başka bölümüne eşlik ediyorsunuz. Kalk ve Önce Sen Öldür podcastinin bu bölümünde İsrail terör rejiminin kabusu haline gelen bir şahsiyetin adı ve anısı ile başlıyoruz. Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin. 1967 yılında 6 gün savaşında Arapların yenilgiye uğramasının ardından 6 gün savaş 5 ila 10 Haziran 1967 tarihleri arasında İsrail ile Mısır, Suriye ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu Arap ülkeleri arasında gerçekleşen ve İsrail'in zaferiyle sonuçlanan ve Sina Yarımadası, Gazze Şeridi, Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere Batı Şeria ve Golan Tepelerinden işgal edildiği 3. savaştır. Filistin lideri Şeyh Ahmet Yasin, Siyonist işgale karşı mücadele için farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Yasin bu başarısızlığın Arap dünyasının manevi zaafından kaynaklandığını ve laik rejimlerin Allah yolundan saptığını düşünüyordu. Çözüm İslam'dır sloganı onun mücadelesinin sembolü haline geldi. Bu slogan İran-İslam devriminde İmam Hümeyni'nin görüşlerinin bir yansımasıydı. Yasin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün aksine faaliyetlerini gizlemeye çalışmamış, hatta İsrail yetkililerle görüşmelerde de bulunmuştur. 1990'lı yıllarda Shin Bet'in İsrail'in İç İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunan Ami Ayalon, o dönemde İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı bir denge unsuru oluşturmak için İslamcılık'a ve Yasin gibi bir isime takıldığını, ancak 1984 yılında Shin Bet'in tesadüfen Yasin'in faaliyetlerini tespit ederek onu ve yandaşlarını da tutukladığını itiraf ediyor. Sert uygulamalar ve işkenceler de Yasin'in Siyonist rejime karşı cihat hazırlıklarındaki rolünü ortaya koydu. 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir yıl sonra tutuklu takası ile serbest bırakıldı. 1987 yılında 1. İntifada'nın başlaması ile birlikte Yasin, Gazze'nin en önemli dini siyasi şahsiyeti haline geldi. Aynı yılın Aralık ayında İslami Direniş Hareketi'nin kuruluşunu ilan etti. Shin Bet 1988 yılında Hamas'a karşı büyük çaplı bir operasyon düzenledi ancak Hamas üyeleri bunu gizli tuttu ve Salah Şahade liderliğindeki İzzeddin el-Kassam Tugalları isimli gizli bir askeri kanat oluşturdu. Şahade taburların komutasını bile hapishaneden yürütüyordu. 13 Aralık 1992'de Şeyh Ahmed Yasin'in serbest bırakılması karşılığında bir İsrail ordusu subayı rehin alındı. Bu memur, başçavuş Nisim Toledano adında bir polis memuruydu. Rehine alanların taleplerini kabul etmek yerine dönemin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Isaac Rabin, büyük bir askeri operasyon ve toplu tutuklamalar başlattı. Rabin, Şeyh Ahmed Yasin'in televizyon röportajında Hamas mensuplarını Toledano'ya zarar vermemeleri konusunda uyarmasını istedi. Yasin bu isteği kabul etmiş görünüyor. Ancak arkadaşlarıyla önceden bu sözlerin sadece gösteriş amaçlı olduğunu ve ciddiyet alınmayacağını da kararlaştırmıştı. Röportajın ardından Yasin, İsraillilere yaptığı açıklamada da şunları vurguladı. Zamanla bu sorunun da olmayacak. 10 yıl sonra, 100 yıl sonra sonunda bu dünyadan kaybolacaksın. Bu açıklamalar, Ahmed Yasin'in mücadeleyi sürdürme konusundaki kararlarını da gösteriyordu. Şeyh Yasin'in serbest bırakılmaması ve Siyonist rejimin tekrarlanan saldırılarının ardından yeni bir gerginlik dalgası başladı. İsrail, Hamas üyesi olduğundan şüphelenilen 400 kişiyi Lübnan'a sınır dışı etmeye çalıştı. Ancak sınır dışı etme operasyonu gerçekleştirilmeden evvel sızdırıldığı için bu girişim başarısız oldu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Ehud Barak sınır dışı etme operasyonunu haklı çıkarmak için yüksek mahkemeye çıkmak zorunda kaldı. Bu arada daha büyük bir skandal ortaya çıktı. Sınır dışı edilenlerin %25'i yanlış seçilmişti ve Shin Bet'in sınır dışı etmeyi planladığı kişiler değildi. Lübnan sınırının kapatılması üzerine İsrail, Hasbiye yakınlarındaki Merj el-Zuhur çadır kampında bulunan sürgünleri terk etmek zorunda kaldı. Bu sürgün ilk başta Hamas için ölümcül bir darbe gibi göründü. Ancak Lübnan Hizbullah'ı mensuplarının kampı ziyaret etmesiyle durum tamamen değişti. Ronen Bergman'ın aktardığına göre İmad Muniye'nin güçleri Mustafa Bedreddin, Muniye'nin kayınbiraderi, komutasında destekçisi, ülkelerin danışmanlarının da işbirliğiyle kampın yakınında güvenli bir bölge oluşturdu ve sürgündekilere eğitim verdi. Bu dönemde kendini geliştiren ve hocaların dikkatini çeken isimlerden biri de Yahya Ayyaş oldu. Aynı dönemde Amerika'da Bill Clinton'un başkanlık koltuğuna oturması ve İsrail'e karşı daha katı bir tutum benimsenmesiyle birlikte İsrail'e yönelik uluslararası baskılar da artmış. Nihayet bu baskılar altında Isaac Rabin, Şubat 1993'te sürgündekilerin topraklarına geri dönmesini kabul etmiştir. Sürgündekiler Gazze ve Batı Şeria'ya kahraman olarak döndüler. Yahya Ayyaş aynı zamanda İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanları arasında yer aldı. 25 Şubat 1994'te İsrail'e göç etmiş New Yorklu aşırı Yahudi Baruch Goldstein, İsrail ordusunun üniformasını giyerek El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girdi ve ibadet edenlere ateş açtı. 1,5 dakikada 4 şarjör değiştirdi. Sonunda cemaatten biri ona yangın söndürme tüpü fırlattı ve Goldstein yere düştükten sonra öldürülene kadar tartaklandı. 29 Müslüman ibadet edene öldürdü ve yüzden fazlasını da yaraladı. Terör olaylarının ardından Lipkin, Şahak ve Amiram Levin, IDF Kuzey Bölgesi Komutanı Hizbullah'a karşı gerilla savaşı yürütmek için Egoz Özel Komanda Birliği'ni kurdular. Egoz, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik özellikle Hizbullah'ın güvenli bölgelerinde pusu ve suikast operasyonları başlattı. İsrail'in amacı ise Hizbullah'ın orta düzey yöneticilerini de terör eylemiyle öldürüp intikamın kapsamına İsrail ve Lübnan ile sınırını tutmaktı. Bu hedeflerden biri de Hizbullah'ın Nebatiye'deki komutanlarından Rıza Yasin'di. 30 Mart 1995'te düzenlenen terör eylemi bir kişi öldürmek için insansız hava aracının kullanılmasının ikinci örneğiydi. Sonraki 2,5 yıl boyunca Siyonist rejimin terörist güçleri, Filistin direniş güçleri ve Lübnan Hizbullah'ına karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemler sonucunda bu hareketlerin 21 orta düzey yöneticisi şehit oldu. Bu dönemde İsrail Bağımsızlık Savaşı'nın başkanı olan Yitzhak Rabin, Filistin İslami Cihad lideri Fethi Şakaki'nin öldürülmesini emretti. Şakaki 1988 yılında Gazze'den Lübnan'a sürgüne gönderildi. Bu suikast emrinin ardından Mossad'ın Sezariye birimi Fethi Şakaki'ye saldırmak için uygun zaman ve yeri bulmak amacıyla 6 ay harcadı. Ebu Cihad'ın terörünün üzerinden 7 yıl geçmişti ve İsrail Fethi Şakaki'yi suikast ile öldürmenin yollarını arıyordu. Başlangıçta Tunus'ta Trablus'a giden ıssız kara yoluna bomba yerleştirilmesi planlandı. Ancak plan başarısızlıkla sonuçlandı. Son olarak 26 Ekim 1995'te Şakaki Libya'ya gitmek üzere Malta'nın Selima kentindeki diplomat otelinde kalırken kaldırımda yürürken iki motosikletinin saldırısına uğradı. Kafasının arkasına iki el ateş ettiler. Düştükten sonra boynunun arkasına bir kurşun daha sıkıldı ve şehit oldu. Bu suikastın ardından Yitzhak Rabin, Hamas liderleri hakkında istihbarat toplanması emrini verdi. Özellikle mühendis lakabıyla bilinen Yahya Yaşa odaklanıldı. Shin Bet lideri Yaakov Peri, örgütün en deneyimli isimlerinden Isaac Hasron'u merkez komuta biriminin başına getirdi. Hasron, Yahya Ayyaş'a yönelik suikast operasyonunun liderliğine üstlendi ve bu operasyon Kristal Operasyonu olarak da anıldı. Başlangıçta Shin Bet'e bağlı bir grup güç tarafından yerel bir mesele olarak yönetilen operasyon daha sonra rejim meselesi haline geldi ve operasyonla ilgili tüm kararlar Hasson'un gözetiminde alındı. Kristal Operasyonu sırasında Shin Bet güçleri hedeflerinin şaşırtıcı derecede zeki olduğunu fark ettiler ve yaptıkları araştırma sonucunda Ayyaş'ın Polonya'da olmadığını ve oraya hiç gitmediğini keşfettiler. Kalkilye'de faaliyet gösteriyordu ve Ronen Bergman'a göre Shin Bet'in hemen yakınında faaliyet gösteriyordu. Aynı zamanda İsrailliler Yahya Yaşı'yı öldürmeden önce 4 Kasım 1995 Yitzhak Rabin İsrailli aşılıkçı ve hukuk öğrencisi Yigal Ami tarafından öldürüldü. Rabin'in suikastından sonra Ayyaş hala hayattaydı ve Rabin'in yerine başbakan ve savunma bakanı olarak geçen Shimon Peres Ayyaş için bir kez daha kırmızı kart imzaladı. O dönem Shin Bet'in başında bulunan Karmi Giron'da Rabin suikastının ardından istifa etmeme ve Yahya Yaşa yönelik suikast girişimleri başarıya ulaşana dek görevinde kalma kararı aldı. Daha önce de Ayyaş'a yönelik suikast girişiminde bulunulmuştu. Kendisine bomba yüklü bir cep telefonu teslim edilmiş ancak bomba çalışmamıştı. Amaç bombayı tamir edip Ayyaş'a geri götürmekti. Nihayet 5 Ocak 1996'da Yahya Yaş babasıyla konuşurken bomba patladı ve şehit oldu. Ertesi gün Ayyaş'ın cenaze törenlerinin ardından Hamas sözcüsü İsrailler için cehennemin kapıları açıldığı açıklamasını yaptı. Ayyaş'ın devrimci faaliyetleri şehadetinden sonra da devam etti çünkü bombacıları o eğitmişti. Bunlardan biri olan Muhammed Diyab el-Mısri isminin Şimbet'in en çok arananlar listesine girmesinin ardından Hamas içinde Muhammed Daif olarak tanındı. İsminin anlamı misafir Muhammed idi çünkü her gece bir önceki geceden farklı bir yerde uyuyordu. Kasım 1993'te Muhammed Daif, Hamas'ın Gazze şeridindeki İsrail saldırılarına karşı yürüttüğü operasyonların başına getirildi. Yahya Yaş'ın defnedildiği gün Daif, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının komutanlığına yükseldi ve bir ay sonra İsrail'den intikam almaya başladı. Şimon Peres de Muhammed Daif'a kırmızı kart göstermiş ancak onu öldürmeyi başaramamıştı. Öte yandan Yasir Arafat, Filistinlilerin intikam operasyonları sonucu İsraillilerin ölümlerinin devam etmesi halinde başlattığı müzakere ve barış sürecinin sona ereceği sonucuna vardı. Bu nedenle Yahya Yaş'ın 4. intikam saldırısının ardından Arafat'ın güvenli güçleri Hamas'a karşı yoğun bir operasyon başlattı ve örgütün önde gelen 120 üyesini tutukladı. Ancak bu ölümler de sonuçsuz kaldı. İsrail Başbakanı seçilmesinin ardından Benjamin Netanyahu, Oslo Anlaşması'nı görünürde iptal etmedi ancak hükümeti bu sürecin önünde çok sayıda sorun yarattı. İsrail'in Filistin topraklarından çekilme konusunda gecikmesini öfkelenen Arafat, gözaltına aldı, Hamas güçlerinden bazılarını serbest bırakarak misilleme yaptı. Netanyahu'nun iktidara gelmesiyle birlikte suikast planları artık onun gözetiminde İsrail rejiminin olağan bir eylemi olarak gerçekleştirmeye başlandı. Netanyahu döneminin Mossad Başkanı General Danny Yatomo yanına çağırarak kendisinden suikast listesini istedi. Netanyahu ilk listeyi inceledikten sonra şu ifadeleri kullandı. "Bana bu küçük balıkları değil büyük balıkları getirin. Liderleri istiyorum." İsrail İstihbarat Teşkilatı açısından sorun Hamas liderlerinden Ürdün'de olması ve İsrail'in bu ülkeyle 3 yıl önce bir barış anlaşması imzalamış olmasıydı. Dolayısıyla Ürdün'ün izni olmadan bu ülkeden operasyon düzenlenmesi mümkün değildi. Bu nedenle Netanyahu Ürdün ile ilişkileri tehlikeye atmak istemediği için suikast operasyonunun sessizce gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast'in başka bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde Şeyh Ahmet Yasin adında sade ama ateşli bir ruhun adalet isteminin doğuşunu dinledik. 1967 yılında Çözüm İslam'da sloganı ile yola çıkan yeni bir yol açan direnişin simgesi haline gelen kişidir. hapishaneden sürgüne, işgalcilere karşı askeri kanat açmaktan kadar, belirleyici röportajlara kadar verdiği mücadelenin Hamas hareketinin nasıl şekillendiğini bizimle birlikte öğrendiniz. Baruch Goldstein'in İbrahim Camisi katliamından Şimbet'in direniş liderlerini öldürmeyi yönelik bir dizi terör ve korkakça operasyonlarına kadar hepsi merkezinde Şah Ahmet Yasir'in kurduğu hareketin yer aldığı acımasız çatışmanın görünümüydü. Acı dolu ve korkakça terör ve baskı öykülerinden ne kadar gizlice yapılmış ve bazen unutulmuş olsalar da adaletin sessizliğe gömülmeyeceğini ve insan iradesinin her zaman zulmün karşısında dik duracağını bize hatırlattığını öğrendik. Bu podcast'i bilgilendirici bulduysanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ve bizi web sitemizden viranradio.ir sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Bu sayfadaki yorumlarınızı ve sorularınızı duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını bir takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Yeni Alman Müslüman bayan Heike şöyle diyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
İslam dini akıl ve fıtrata dayalı bir dindir. Şöyle ki hem insanın fıtratında kökü vardır hem akli selim ve mantıkla onaylanır. Bu yüzden hür düşünen ve arayış içinde olan ve batılıların saptırıcı propagandalarına aldırış etmeyen insanlar kaybettikleri şeyi İslam dininde bulur. Bayan Heike de uzun bir arayış ve düşünmenin ardından sonunda bu büyük semavi dini seçen insanlardan biridir.
Bayan Heike ekonomi ve sosyal bilimler mezunudur ve Almanya'nın kuzeybatısında Oldenburg kentinde yaşıyor. Bayan Heike Müslüman olmadan önce inancını şöyle anlatıyor. Dini açıdan ben de diğer birçok batılı insan gibiydim. Yani vaftiz yaptırmıştım ve çocukken kiliseye de gidiyordum. Ancak büyüdükçe kilise ve dine yönelik düşüncelerim değişmeye başladı ve iyice büyüdüğümde artık kiliseye de gitmez oldum. Gerçi içimde Allah'a inanıyordum. Zira onu inkar edip sonra da var olduğunu öğrenmekten korkuyordum ve bu durumda ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüzden bu konuyu asla düşünmemeye karar vermiştim.
Aslında Bayan Hayke'nin Allah'a inanç konusunda söylediği şey, Allah Teala'ya inanma zarureti hakkında sade bir istidlal sayılır. Şöyle ki, eğer Allah yoksa, inkar edenler zarar görmeyecek ve inananlar da bir şey kaybetmeyecek. Ancak eğer Allah Teala varsa, ki zaten öyledir, mümin insanlar büyük bir kurtuluşa nail olur ve inkar edenler de büyük bir azapla cezalandırılır.
Gerçi Bayan Hayke üniversite döneminde İslam dininde kadınların meseleleri üzerinde bir araştırmaya katılmıştı. Fakat batıda yürütülen ağır İslam karşıtı propaganda yüzünden bu semavi dine karşı iyimser bir bakışı yoktu. Bayan Hayke şöyle diyor. O günlerde İslam dininden kafamda olan görüntü çoğu batılı ve Avrupalı insanın kafasında var olan görüntüydü. Yani kadınların zulüm altında bulunduğu ve aşağılandığı ve hiçbir insani haktan yararlanamadığı menfi bir görüntüydü.
Batı dünyasının İslam karşıtı propagandalarının eksenlerinden biri kadınların kısıtlandığı iddiasıdır. Oysa İslam dininde kadınlar için belirlenen haklar başka hiçbir dinde eşi örneği bulunmayan haklardır. Nitekim Batı dünyası da daha yeni yeni kadın haklarını üstelik eksik bir biçimde gözetmeye başlamıştır.
Her halükarda Bayan Hayke hissettiği manevi boşluk yüzünden ruhi ve manevi açıdan sığınacak bir sığınak arıyordu. Bayan Hayke bu konuda da şöyle diyor. İtiraf etmeliyim ki her zaman bir şeyi kaybetmiş gibi bir hissim vardı ve bu his beni etrafımdaki konulara merakla yaklaşmama sebep olurdu ve bazen çevremdeki sosyal konulara da eleştirel bir gözle bakıyordum. Her halükarda bu bilinmeyen bir kayıp arayışında olan his beni geniş çapta araştırma yapmaya yöneltti. Gerçi neyin peşinde olduğumu bilmiyordum ve bu yüzden insan düşüncesi ve aklı ile ilgili olan her şeyi okuyordum.
Bayan Hayke o günlerde okul masraflarını karşılamak üzere çalıştığı lokantada bir gençle tanışıyor. Bu tanışma ise Bayan Hayke'nin İslam dini hakkında araştırma yapmasına sebebiyet veriyor. Bayan Hayke bu macerayı da şöyle anlatıyor. O arkadaşım da öğrenciydi ve aynı lokantada çalışıyordu. Bir süre sonra İngilizce dersinde zayıf olduğu için ona ders vermeye karar verdim. Günlerden bir gün tesadüfen onu seccade başında namaz kılarken gördüm. Hayatımda ilk kez namaz kılan birini görmüştüm. O manzara beni derinden etkiledi. Böylece kafamdaki soru işaretlerini ona sorabileceğimi hissettim. Bu çok tuhaf bir histi. Sanki kaybettiğimi bulmuştum.
Tahran Radyosu.
Namaz kulun Allahu Teala ile irtibatın en güzel ve en manevi halidir. Bu yüzden Bayan Hayke'nin o Müslüman gencin namazda duruşu ve Allahu Teala'ya ibadet etmesini görmekle büyük bir değişime uğramasına şaşmamak gerekir. Hakikate susamış olan Bayan Hayke hemen başka dinlerde ve inançlarda cevaplarını bulamadığı sorularını sormaya başladı. Gerçi Bayan Hayke kolay kolay ikna olacak bir insanda değildi ve aldığı cevaplar için kanıt bekliyordu.
Bayan Hayke bu konuyu da şöyle anlatıyor. Ben o arkadaşımla konuştuğum her şey için ilkin kanıt talep ediyordum. Ben duyduğum her konu hakkında önce araştırma yapmaya ve kanıtını bulmaya ve daha sonra benimsemeye alışmış bir insandım. Böylece uzun bir süre bu şekilde geçti. Ben soru soruyordum ve o da delillerle ve mantıkla ve sunduğu belgelerle bana cevap vermeye çalışıyordu. Bu arada İslam dininde kadının konumu en sıcak tartışma konularımızdan biriydi.
Şimdi artık Bayan Hayke en önemli sorularının cevabını İslam dininde bulmuştu ve bu yüzden bir seçim yapma zamanıydı. Bayan Hayke bu konuda şöyle diyor. Zaman geçtikçe kaybettiğim şeye daha da yaklaştığımı hissediyordum. Ta ki bir gün artık iyice tatmin olduğumu hissettim. Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar araştırdığım tüm dinler ve irfani düşüncelerinin arasında İslam dini tüm konulara en mantıklı biçimde yaklaşan tek dindi. Ve belki de İslam dininin birçok konuya ilmi yaklaşımı benim için her şeye sosyal bilimler penceresinden bakarak kabul eden biri için Müslüman oluşumda en güçlü etkenlerden biri oldu. Böylece ben İslam dinini seçtim ve Müslüman olduğumu Müslüman arkadaşıma bildirdim ve o da hemen beni istemeye geldi ve sonunda evlendik.
Şimdi yeni Alman Müslüman Bayan Hayke ayrı bir duygu yaşıyor. Namaz kılmaktan büyük zevk alıyor ve içinde büyük bir huzur hissediyor. Bayan Hayke zamanla İslami hicabı da seçiyor. Fakat bu seçimini bilinçli ve güçlü gerekçelere dayanarak yapıyor. Bayan Hayke şöyle anlatıyor. Dediğim gibi ben çok araştırma yapan biriydim. Bu konuda da uzun araştırmaların ardından aile ve toplumun sağlığının hicap yasası veya ilkesiyle güvence altına alındığı sonucuna vardım. Batı toplumunda tüketicilik ve kadınlar konusunda cinsel konuların propagandası yapılması insanları yaşamlarının doğru yolundan saptırmakla sonuçlanıyor.
Bayan Hayke tam hicabı şöyle tanımlıyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
Bayan Hayke Allah Teala'ya dayanma zevkini ve maddiyattan bağımsız olmanın mutluluğunu arkadaşlarına ve yakınlarına da intikal ettirmek istiyor. Fakat bu konuda pek başarılı olamıyor ve bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Ben İslam konusunda tüm akrabalarım, tanıdıklarım ve arkadaşlarımla tamamen mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Fakat onlar bu meseleleri idrak edemiyordu. Belki de benim bu meseleleri daha rahat idrak ederek Müslüman oluşumun bir sebebi okuduğum branş yani 3. dünyada ekonomi branşıydı. Ben böylece Müslüman olmadan önce kapitalist toplumun birçok sorunu ile tanışmıştım ve bu düzende her şeyin parada özetlendiğini biliyordum. Bu düzende insanların değeri para ile ölçülür ve ben her zaman bu düşünceyle mücadele ediyordum.
Bayan Hayke yeni Müslüman olan insanların camiasında başka sorunlara da işaret ederek şöyle diyor. Mezhep sayısının çokluğu ve aralarında dini konuların üzerinde bir vahdetin olmaması yeni Müslüman olan insanları birçok sorunla karşı karşıya getiren ve bazen iyice şaşkınlık yaşamalarına yol açıyor. Şunu unutmayın ki bir yeni Müslüman sürekli amellerinin doğru olmasını ister ve bunca ihtilaf insanı iyice şaşırtıyor ve kimin doğru söylediğini ve hangi amelin en doğru amel olduğunu kestirmek çok zor oluyor.
Ancak Bayan Hayke bu durumun çözümünü İslami vahdette ve salih bir önderde görüyor ve şöyle diyor. Bence biz düşmanlarımızdan öğrenmeliyiz. Bakın onların birçok konuda anlaşmazlıkları olabilir fakat içinde menfaatleri bulunan birçok konuda görüş birliği içindeler. Üstelik onların örnek aldıkları insanların kimler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin gelin Batı ve Avrupa'nın tüm siyasi liderlerini düşünün. Bunlardan hangileri insani ve ahlaki özellikleri sahiptir? Bir insan ancak sağlıklı ahlak sahibi olursa ve daha sonra da bilgili olursa ve tüm imkanlara rağmen sade yaşıyorsa ve söylediklerini en başta kendisi uyguluyorsa başkalarına örnek olabilir. Örneğin gelin İmam Hümeyni veya Ayetullah Hamenei'nin yaşamını gözden geçirelim. Bu durumda ancak İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamenei örnek olabileceklerini anlarsınız. Örnek alınacak insanın ahlaki ve manevi değerler açısından tam ve mükemmel olması çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su ve gıda güvenliğinin birbiriyle sıkı bağlantıda olduğunu, insanlık geleceğini gıda eksikliği tehdit ederse bunun su krizinin ciddi boyuta ulaştığı anlamında olduğunu söyledik.
Gıda güvenliği ve sağlanması dünyanın çeşitli bölgelerinde su krizini etkileyen en önemli sebeplerden biridir ve konuya siyasi boyut kazandırır. Bugün bu konuyu ele alacağız. Tarihi kanadar, Sümerlerin milattan 4 asır önce karmaşık sulama mühendislik sistemi kurarak tarım ürünlerinin artmasına sebep olduklarını gösteriyor. Yaşanan gıda artışı, açlık tehlikesi ve korkusu duyulmadan nüfus artışına sebep oldu ve böylece dünyanın ilk kentleri oluştu. Fakat bu uygarlık pek fazla sürmedi ve sebebi de tarım arazilerdeki verimliliğin düşüşüydü. Ardından buğday üretimi hızla düşüşe geçti ve sonuçta Sümerlerin medeniyeti de devrildi. Aynı olay Mayalıların başına da geldi. Günümüzde Guatemala'da milattan 250 yıl sonra oluşan Maya uygarlığında gıda madde eksikliği iç savaşlara da sebep oldu ve böylece büyük medeniyet milattan 900 yıl sonra sona erdi.
Çağdaş insan bilimsel ilerleme ve modern teknoloji sayesinde nispi bir refaha ulaşmıştır. İşte bu ilerleme yaşam umudunu da artırıyor. Daha fazla nüfus daha fazla gıda üretme anlamındadır. Daha fazla nüfus, yer küredeki kısıtlı kaynakların daha fazla kullanılması demektir. Her geçen gün daha fazla toprak tarım ürünleri için kullanılıyor. Bu da sulama için daha fazla tatlı su ihtiyacını üretiyor. Suyun hızla azalmasından ve tarım için el değmemiş toprakların azalmasından doğan gerginlikler, gıda maddeleri için amansız bir rekabetin yaşanmasına sebep oluyor. Bu rekabetler geleneksel ekonomiyi, siyasi ve sosyal dengeleri değiştiriyor ve daha fazla su ve toprak gibi doğal kaynaklara sahip olan ülkeleri giderek daha güçlü siyasi ve ekonomik kutuplara dönüştürüyor. 20. yüzyılda petrol birçok savaşın sebebi ise çağımızda su, doğal kaynaklar ve gıda savaşların başlıca nedenleridir. Nüfus ise bu etkenlerin değişmesine sebep oluyor. Bazı tahminler gelecek 30 yılda yer kürenin iklim şartlarının tamamen değişeceğini gösteriyor. Böylece ekvator çizgisine yakın bölgeler yaklaşık 2 kat yağışla çok sulu yıllar yaşarken kurak ülkeler ise yoğun su eksikliğiyle karşı karşıya geleceklerdir. Aynı tahminlere göre Batı Asya bu gerginliğin odak noktası olacak ve doğal olarak dünyada ortalama yağışların 1/3'üne sahip olan bu ülkeler dünyada ortalama buharlaşmanın 3 katı kadar buharlaşmayı tecrübe edeceklerdir.
Geçen asırda Batı Asya'da petrol, gıda boşluğunu telafi etse de son 10 yıllarda yaşanan tarihi tecrübeler, gelecek yıllarda petrol fiyatı üzerine yaşanan gerginliğin bu kez hızla gıda gerginliğine dönüşeceğini gösteriyor. Gıda maddelerinin temin edilmesi konusu günümüzde dünyanın en önemli konularından biridir. Dünya Bankası gıda güvenliğini sağlıklı bir yaşam için herkesin tüm dönemlerde gerekli gıdalara ulaşma şeklinde açıklıyor. Bu açıklama gıda maddelerinin varlığı, gıda maddelerine ulaşmayı ve gıda maddelerine sürekli ulaşabilmek gibi 3 faktöre değiniyor. Üstelik hepsi de ilk etapta tarımcılığın gelişmesine bağlıdır. Halihazırda sözde gelişmiş ülkeler ve önde gelen gelişmekte olan ülkeler tarımcılığın ilerlemesi ve kendi ve hatta müttefiklerinin gıda güvenliğini sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir modele ulaşmak için düşük su tüketim modelini izliyorlar. Fakat su ve tarım için elverişli toprakların az olması gibi doğal kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelerde tarım arazisi satın almaya yönelmişlerdir.
Tahran Radyosu.
Gıda güvenliği yönetişimin gücünü belirleyen yapısal bileşenlerden biridir. Daha kolay bir ifadeyle gıda güvenliği yönetişiminin korunmasında, halk memnuniyetinin sağlanmasında ve milli iktidarın oluşmasında temel bir stratejidir ve bunun sağlanması ise yönetişimin görevlerinden biridir. Fakat kapsamlı bir şekilde doğru ve detayları ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir egemenlik olgusu olan gıda güvenliğindeki ilk temel ilke farklı oranlarda olsa bile toplumun tüm kesimlerinin ondan yararlanabilmesidir. Bu husus sırf ülke içindeki imkanlara gerçekleşemez ve çeşitli zaruretler, farklı şartlar veya su ve toprak kısıtlamaları nedeniyle bir kısmı dışarıdan temin edilebilir. Böyle bir ortamda gıda güvenliği ve sanal su konusu anlam kazanıyor. Günümüzde dünya ticareti birçok ilerlemiş ülkede üretim fazlalığı ve verimliliğin artmasının ticaret dünyasında pozitif bir konu sayılacak durumdadır ve sanal su ise bu yoldan takas ediliyor. Örneğin Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler tarım alanında sanal su konusunda negatif ticaret dengededirler ve kendi ürünlerini satmak için yoğun şekilde müşteri arayışındalar.
Günümüzde bazı çevrelerin tabiriyle münakaşasız yeşil sömürge olarak tanımlanan sınır dışı tarım diye bilinen yeni bir konu modern ekonomi alanında kendine yer edinmiştir. Bu olay aslında sanal su ticaretinin yönlerinden biridir ve bir ülkenin diğer bir ülkede kendisi için ziraat etmesi anlamına geliyor. Sınır dışı tarım, zirai ürünlerin çeşitliliği ve verimliliği ayrıca gıda güvenliğini sağlayan bir çalışmadır. Bu yüzden su ve toprak gibi iç kaynakların eksikliğini yaşayan ülkeler bu yöntemle diğer ülkelerin toprak ve sularını kiralayarak tarım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii ki sınır dışı tarımın dikkat edilmesi gereken incelikleri de vardır. Zira aksi halde tüm meziyetleri ve üstünlükleri aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği için bir tehdide dönüşebilir. Ayrıca sınır dışı tarım, ülke yetkililerine ülke içinde stratejik ürünlerin üretilmesi için uzun vadeli planlardan alıkoymamalıdır. Ev sahibi ve misafir ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerde sınır dışı tarımda önemli bir konudur ve mümkün olduğu kadar siyasi keşmekeşlerden de uzak olan ülkeler olmalıdırlar.
Tarım için tüketilen su aslında yenilenmez yeraltı kaynağıdır. GWD'den Londra Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 2000 ve 2010 yıllarında dünyada tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatında GWD oranı incelendi. Yapılan araştırmalara göre geçen 10 yıl için groundwater depletion GWD oranı %22 kadar artmıştır. Dünyada yeraltı kaynaklarından dengesiz yararlanmaların neredeyse tümü Batı Asya, Amerika, Meksika, Çin ve Hindistan ile Pakistan'da yapılmıştır. Bu ülkelerde yenilenmez kaynaklar çeşitli tarım ürünlerinin üretilmesi için kullanılıyor. Bu arada buğday büyük bir farkla GWD'de en büyük paya sahiptir. Ona pirinç, şeker kamışı, keten ve mısır izliyor. Çeşitli ürünlerin üretimi için GWD'den tüketilen su oranı da farklıdır. Örneğin her kilo buğday, pirinç ve mısır için sırasıyla 8-12, 199 ve 72 litre yeraltı su kaynakları kullanılıyor. Tabii bazı ülkelerde durum daha da vahimdir. Çin, GWD'den üretilen tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısıdır ve onu Amerika, İran ve Meksika ile Japonya izliyor. Batı Asya'nın 5 ülkesi yenilenmez su kaynaklarından üretilen tarım ürünlerinin başlıca ithalatçılarıdırlar. Bu da söz konusu ülkelerin bu ürünlere olan fazla bağlılığını gösteriyor. Araştırmacıların belirttiğine göre gıda ürünleri ihraç eden ülkeler kısa vadede ticaretten kazançlı çıksalar da bu kar kalıcı olmayacaktır.
Birçok uzman tarım ürünlerinin üretilmesi için mevcut olan şartlar ve su kaynaklarının yanlış tüketilmesine dikkate alarak su krizinin esasen bir yönetim krizi olduğu kanaatindedirler. Bu yüzden de çeşitli toplumlar su alanında yönetim tarzları için daha güçlü sosyal tahammüle başlamaları gerekir. Buna göre kalkınma için önerilen stratejilerden biri ekonomi planlama bölümleriyle enerji tüketim alanında strateji planlama ve su verimliliğinin artırılması arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Buna ilaveten ülkelerin sahip olduğu su kaynakları ve enerjinin verimli tüketilmesi için gıda maddelerinin üretimi ve buna bağlı sanayi denetleme ayrıca ithalat ve ihracatta önceliklerin çok ciddi şekilde belirlenmesi gerekiyor. Söz konusu sanayinin geliştirilmesi her şeyden önce temiz ürün üretimi ve çevre ekonomisine dahili olması gerekirken ilk etapta enerji ve su kaynaklarını kullanmakta belirlenen yasallara riayet edilmesi de gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı programımızda sizlerle tekrar birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinç ile ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanda duygular işleri yapma iradesinin temelini oluşturur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur. Ve asla yaşamın yarınını ve yarınlarını düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Ünlü bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrünün baharının kıymetini bil. Ömrümüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara ve Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk insanın gücü yettiğince kendini doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yetenekleri geliştirmesidir. Bir başka tabirle bu sorumluluk insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
Ebeveyn büyük bir aşk ve sevgi dolu bakışlarla 3 yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine çeki düzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin mutluluğunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zati liyakatımızı ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahlukları ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmekte insanoğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ayırt eden kişiliğinin işaretidir. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır. Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konumda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten Sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında inkar edilemez bir hakikattir ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kıyamet gününde hiçbir kul ondan 4 soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yolda yıpranmıştır. Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sona ermiştir. Daha sonra malı ve servetini hangi yolda harcadığı sorulur. Ve dördüncüsü bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir."
Tahran Radyosu.
Gerçek kulluk görevini yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve hoş ve gönülleri okşayan tat, insanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine katkısı olur. Bu yüzden bazı kanaat önderlerine göre cennete uzanan yol görevimizi yerine getirmekten geçer. Bundan başka her görevi ve sorumluluğu yerine getirmek genç insanda özgüven duygusunu artırır ve onu daha büyük ve daha geniş sorumlulukları üstlenmeye hazır hale getirir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan, ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat katlanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi ivme kazanır ve daha da önemlisi gençlere düşüncelerini iş ve amel arenasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarını açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çeki düzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyi doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmesinde önemli bir rol ifa eder.
İranlı psikoloji uzmanı gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor: "Gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ilkeden söz ediliyor. Bu ilkelerden biri her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında da sorumluluk üstlenmeye hazır hale geldiğidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençten ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz."
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farklılığı akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendini yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudelik, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez. Şüphesiz genç kuşağın bu basirete ve bilince kavuşması her türlü kuşku ve kaygıyı bertaraf ettiği gibi insani sermayelerin heba olmasını da engeller ve yaşamın değerli fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye katkısı olur.
Öte yandan aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi telkinler, dıştan gelen aşağılanmalar ve bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı artırır ve buna paralel olarak insanı iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisine, utancına, zilletine, çirkinliğini ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkeni şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Gevşeklik ve tembellik ve halsizlik, başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır."
Eğer dünyanın sınav ve imtihan arenası olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade surat ve surattan ziyade sollama yapılan bir müsabaka meydanı olduğu yüce gerçek kabul edilirse, o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumla asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kapılmaz veya yaşamın hakikatini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumlulukları üstlenmekten kaçındırmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu gibi durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir: "Ey Yüce Rabbimiz! Tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım."
Psikologların üzerinde sık sık vurgu yaptıkları alıştırmalardan biri düşünceyi arındırma alıştırmasıdır ki bu da yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurla yaşamanın başlangıcıdır. Bu merhalede insanın içine yerleşen inançlar müspet inançlara dönüşür ve insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra "yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım" ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini bilimlerde acizliği itiraf etmek ve kötüye yormak, insanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir ve çok eleştirilen bir konudur.
İslam kültüründe gençleri sorumluluk üstlenme doğrultusunda teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak, gençlerin bu önemli meseleye eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleri ile tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etme yollarından biridir. Yine gençleri bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü arttırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifa eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onları gözetlediğini hazırlatmak da genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Thank you. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sinerji ve empatinin ailevi ve toplumsal bağları nasıl etkilediği üzerinde duracağız. Daha iyi bir yaşam sürmenin etkenlerinden biri de sağlıklı toplumsal ilişkilere sahip olmaktır. İnsanoğlu toplumda doğup büyüyen bir canlıdır. İnsan doğduğu andan itibaren toplumsal yaşamı öğrenip, ihtiyaçlarının daha rahat bir şekilde karşılanması için takım çalışması yapmasını da beller. Böylece hem fiziksel hem ruhsal olarak daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğini öğrenmiş olur. Toplum insandan ayrı bir konu değildir. Hiçbir insan ise kendini toplumdan ayrı tutamaz.
İnsanlar hayatlarının büyük bir bölümünü toplumsal ilişkiler içerisinde geçirir. Konuşmak, aile bireyleri ile ilişki kurmak, akrabalar, arkadaşlar, öğretmenler ve de meslektaşları ile günün büyük bir bölümünde aynı ortamda bulunmak bu toplumsal ilişkilerin bir kısmıdır. Diğer insanlar ile ilişki kuramayan bir kişi hayatından faydalanamadığı gibi içine kapalı biri olarak kimsesiz ve yalnız kalır. Daha iyi bir yaşam ve daha lezzet verici anlar için başkaları ile ilişki kurma sanatını kuşanmak lazım.
Psikologlara göre insanların toplumsal ilişkileri beşeriyetin ruhsal ve psikolojik ihtiyacı olup özellikle de aile ortamında daha büyük bir öneme sahiptir. Aile kişinin gözünü açınca kendini orada bulduğu ilk toplumsal kurumdur. İnsanlar böyle bir ortamda büyüyüp hayatlarının büyük bir bölümünü bu toplumsal kurumda geçirirler. Böylece aile toplumdan daha etkili olup kişilerin terbiyesinde ve kişiliklerinin oluşturulmasında büyük bir role sahiptir. Sağlıklı ve aktif bir aileye sahip olmak için ise aile bireyleri arasında etkili bağların kurulması da şarttır. Bu ise hayatta kazanılması gereken en önemli kabiliyetlerden biridir.
Müzik Kişi çocukluğundan itibaren anne ve babası arasında sağlıklı ve samimi bağlara şahit ettiğinde kendisi de bu iyi özelliği öğrenir. Anne ve babanın özellikle de iyi ve kötü davranışları çocuklarına öğretilmesindeki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Uzmanlar ve psikologlara göre aile ortamındaki etkili ilişkiler daha iyi bir hayat için gereklidir. Çünkü kişileri ruhsal ve psikolojik sağlığına yol açıp hayatın rengini değiştirir. Psikologlara göre bireylerin duygularını ve görüşlerini bildirme imkanı olan ailelerde yetişen kişiler daha sağlıklı ve daha başarılıdırlar. Bunun tam tersi, bireylerin görüşlerini ve düşüncelerini serbestçe ifade edemediği bir ailede yetişen insanların başarılı olma şansları çok azdır.
Maalesef son yıllarda bireyleri arasında doğru bir şekilde ailevi bağlar olmayan ailelerin olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu ailelerde bireyler birlikte sevinemez, birlikte karar alamaz, birbirine danışamaz, hatta beraber oturup konuşamazlar. Daha iyi yaşamak için diğer insanlar ile başarılı ve sağlam bağlar kurmanız şart. Özellikle de aile içindeki bağlar bu hususta daha büyük öneme sahiptir. Sinerji ve dayanışma da mutlu bir aile ortamının yaratılması için gereken ilişki ve bağ kurma maharetlerinin önemli bir bölümüdür. Hayatın önemli ve zaruri maharetlerinin elde edilmesi zor değil, ancak yine de alıştırma ve çaba göstermeyi gerektirir. Muhtemelen bu cümleyi duymuşsunuzdur. Gönül birliği, dil birliğinden daha iyidir.
Tahran Radyosu.
Empati ve sinerji, diğer insanlar ile bağ kurmak için gerekli iki önemli husustur. Sinerji ve empati, kibirli ve bencil insanlar için zordur ve onlara garip gelebilir. Ancak güçlü duygulara sahip kişiler genelde sinerji işinde iyi ve yetenekli olup bu imkanlarından diğerleriyle bağ kurmaktan yararlanırlar. Tabii empati kurmak sinerji oluşturmaktan daha zordur. Çünkü empati kurmak bir sanattır. Ancak sinerji oluşturmak öğrenilebilir bir maharettir. Başarılı ve mutlu bir aileye sahip olmak için ister eşler, ister ebeveyn ve çocuklar, ister kardeşler arasında sinerji ve empati kurulması şarttır. Özellikle de acılarda ve zorluklarda birbirlerinin yanında yer alan aile bireyleri aslında ailevi bağlarını güçlendirip daha iyi bir yaşama doğru yol kat etmektedirler. Böyle bir ortamda olağanüstü anları yakalamak ve denemek mümkündür.
Ne zaman sorunla, zorlukla karşılaşırsak başkalarının empati kurması ve sinerji oluşturmasını isteriz. Diğerlerinin, özellikle de akrabalar, yakınlarımız ve dostlarımızın üzüntüsünü gördüğümüzde onlarla empati kurarak yüzümüzdeki ifadeler ve bakışlarımız ile ona duygularımızı anlatmak isteriz. Kardeşinizin eşiyle sorun yaşayıp evini terk ettiğini düşünün. Onun acılarını dindirmek için ilk başta onu kucaklayıp, onunla konuşup, dertlerini dinleyip, ona danışmanlık yaparsınız. Belki de ona, bu sorunlar tüm eşler arasında yaşanıp zamanla unutulur. Bu ihtilaflar geçicidir. İyi günler sizi bekliyor diyebilirsiniz.
Sözlerinizle onu avutmak, rahatlatmak istersiniz. Hedefiniz ise onu huzura kavuşturmaktır. Empati kurmak için atılacak ilk adım iyi dinlemektir. İyi dinlemek, karşı tarafın sözlerini kesmeden ona konuşma fırsatı verip el ve kafa hareketleri ile onu dinlediğinizi göstermeniz ve onaylamanız demektir. Empati kurarken diğerlerini yargılamamaya çalışın. Ancak yine de karşımızdakinin sözlerini iyi dinlediğinizi göstermek için sözlerini tekrarlayabilirsiniz. Örneğin anlattığımız durumda kardeşinize şöyle diyebilirsiniz. Benim eşim de yaptığım her işte kusur bulmaya çalışır. Artık sözlerini tahammül edemiyorum. Böylece kardeşiniz de ortak bir duygunuzu paylaşarak onu teselli edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ona şöyle de diyebilirsiniz. Sanki eşinin azarlamaları ve sözlerinden üzgünsün. Böyle değil mi?
Empati kurarken her daim karşı tarafınıza katılmak zorunda değilsiniz. Onların sözlerini tekrarlayarak duygularınızı onunla paylaştığınızı gösterebilirsiniz. Buna ilaveten karşınızdaki kişinin sözlerini yargılayıp sonuca varmak zorunda da değilsiniz. Sadece iyi bir dinleyici ve ortak gibi ona ayak uydurarak hareket edin yeter. Empati aslında karşı tarafın nereden ve neden acı çektiğini anlamak demek. Karşı tarafın hangi sebepten dolayı üzüldüğünü bilmek ve kendinizi onun yerine koyup aynı duyguları paylaşmak, karşı tarafı da bir nebze bile olsun rahatlatmak demektir. Empati kurmak diğer insanlarla olan bağlarınızı güçlendirip onları anlamanıza yardımcı olur. Böylece onlar da sizi anlamaya yönelir. Empati kurmak diğer insanların duyguları ve heyecanlarının tanınması ve onların bakış açısından olaylara bakılmasıdır.
Psikologlar açısından empati kurma kabiliyeti, öz farkındalık, ruh sağlığı, kendine değer verme ve kendini sevme göstergesidir. Empati kuramama ise bilişsel ve heyecansal ergenliğin kusurlu olduğunun göstergesidir. Empati kuramama gerçekte davranışsal bir yetersizliktir. Empati kurmak, insanı ifrat ve tefritten, bağnazlıktan ve radikal davranışlardan uzak tutup esnekliği sağlar. Empati ve sinerji günümüz dünyasının ilişkilerinde büyük bir kayıptır. Empati ve sinerjinin ailevi ve toplumsal ilişkilerin sağlığı ve sürekli olarak sürdürmesinde önemli bir rolü vardır.
Sinerji oluşturup empati kurarken elinizden geldiğince karşı tarafa çözüm yolları önerin. Ancak bunun bir şartı vardır. O sizden istedikten sonra bu yardım yapacaksınız. Sadece ona yardım etmek için canı gönülden hazır olduğunuzu gösterin. Elinizden gelen bir iş varsa, karşı tarafta istiyorsa çözüm yolunuzu önerin.
Sinerji ve empati insanlar için birçok faydası vardır. Samimi bir ilişki kurduğumuzda, yardım edip destek verdiğimizde hem kendimiz hem karşı tarafta güzel hislerin meydana gelmesine neden olur. Empati kurmak bizi geliştirip ruhumuzu derinleştirir. Diğer insanların duygularını tanıdıkça gerçekte aynı duyguları kendimizde de denemiş oluruz. Sinerji ve empati, ailevi ve toplumsal bağları güçlendirerek destekleyici ve yapıcı davranışlarında artmasına yol açar. İşte bu da iyi bir yaşamın anahtarlarından sayılır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci.